Altıncı ayrım.
Sonuç olarak medyanın toplumun değerlerini etkileme gücünü azımsamayın ama somut ve süreli olaylarda gerçeğe aykırı bir yönlendirme yapmasının da kolay olduğunu sanmayın. Son olarak bir de öneri. Politikadan sıkıldıysanız CTV'de 2 haftada bir salı geceleri Mustafa Şerif Onaran'ın Edebiyat Söyleşileri adlı doyumsuz değil, tadına doyulmaz programını izleyin. NTV'nin başarısı ve Ecevit'in Türkçesi. Türkiye 18 Nisan seçimleriyle hiç kuşkusuz bir dönemece daha girdi. Bu dönemecin önünde açılan dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dileyelim. Seçim sonuçlarının işaret ettiği siyasal ve ideolojik doğrultu ne olursa olsun, ülkemizin teknolojik açıdan geliştiği ise ayrı bir gerçek. Pek doğal olarak salt teknolojik gelişme, bir takım köşe yazarlarının yıllardan beri savunduğu bir yanlış düşüncenin aksine, doğrudan bir kültürel ve toplumsal ilerlemeyi, yani insan ilişkilerinde olumluya doğru bir değişmeyi ifade etmez. Bu gerçeği en iyi bilinen ve en kaba biçimiyle şu soruyu sorarak ifade edebiliriz. Yani yamyamlar çatal bıçak kullanarak insan yemeye başladıkları için onlara gelişmiş mi diyeceğiz? Yine de teknolojik gelişme, insan ilişkilerinde doğrudan olumlu bir değişmeyi birlikte getirmese de, en azından doğa ya da toplum veya insan hakkında daha çok bilgi edinmemizi sağlıyorsa, bunu iyimserlik sınırlarını biraz zorlayarak olumlu bir adım diye niteleyebiliriz. Bu çerçevede bence 1999 seçimlerinin en önemli başarısı, Tarhan Erdem ve ekibinin NTV ekranlarından son derece bilimsel ve ince ölçme teknikleri kullanarak, seçimlerin neredeyse kesin sonuçlarını saat 20 itibarıyla verebilmiş olmasıdır. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim, zaten girilmesi gerekli de olmayan bilimsel bir ölçme tekniğiyle bu başarının altına imza atan Tarhan Erdem ve ekibini, bu ekibe inanarak ekranlarını onlara açan ve rakamlarını kamuoyuna saat 20 itibarıyla seçim sonuçları olarak ilan etme güvenini gösteren NTV yöneticilerini burada keyifle kutluyorum. Ben de bir zamanlar bir kamuoyu araştırma şirketi yönettiğim için bu işin ne denli riskli ve ne kadar nankör olduğunu çok iyi bilirim. Bu açıdan NTV'yi ve Erdem'i araştırmacılık mesleğinin prestijini kurtardıkları, üstelik de bu işi araştırma sonuçlarına saçma sapan gerekçelerle yayın yasağı getirilmiş olan bir dönemde başardıkları için ayrıca kutlamak isterim. Değerli ve dikkatli okurlarımdan emekli Büyükelçi Doğan Türkmen 2 konuya dikkatimi çekmiş. Bütün okurlarım aynı derecede değerlidir ama bütün okurlarım aynı derecede dikkatli değildir. Birinci olarak daha önce de başka okurlarım tarafından uyarıldığım bir noktayı vurguluyor ve 2000 yılının 21. yüzyılın ilk yılı değil, 20. yüzyılın son yılı olduğunu belirtiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da aynı yanlışı yaptığını ve eğer gelecek yıl 21. yüzyılı kutlamaya başlarsak aleme gülünç olacağımızı söylüyor. Tamamen haklı olan bu görüşü sizlerle paylaşıyorum. Doğan Türkmen ayrıca Ecevit'in 1973'lerdeki havayı yakaladık deyişindeki 1973'ler sözcüğüne takılmış. Kaç tane 1973 var diye soruyor. Sorusu doğrudur. Bir tane 1973 olduğuna göre 1973'ler sözcüğü ya da deyimi mantık açısından yanlış görünüyor. Ama dil açısından 1970'ler sözcüğünü anımsatan, ayrıca 1973 yılının öncesindeki ve sonrasındaki oluşumlara dikkati çekerken, 1973 yılında meydana gelen birden çok olaya ve eğilime gönderme yapan bu söyleyiş, doğrusu ilk duyduğumda benim de dikkatimi çekmiş ama nedense kulağımı çok rahatsız etmemişti. Üstelik dil ustalarının, edebiyatçıların yani şair ve yazarların dili biraz eğip bükmeye hakları var diye düşünüyorum. Ecevit de yalnız şiir yazdığı için değil, dili özenle kullanan bir devlet adamı olarak da bu hakka sahiptir inancındayım. Yine de son kez bir daha düşündüğümde 1973'ler söyleyiş ya da sözcüğü bana da yanlış geldi. Bilmem gerçek bir dil ustası olan ve bu alandaki titizliğiyle tanınan Ecevit bu konuda ne der? Kıbrıs Türkçesi, Kıbrıs kültürü. Kıbrıslı Türklerle ilk kez Siyasal Bilgiler Fakültesine girdiğimde 1959 yılında tanıştım. Bu arkadaşlarım daha sonraları müsteşar, bakan, büyükelçi, banka genel müdürü gibi makamlara yükseldi. Türkçelerini ilk duyduğumda çok yadırgamıştım. İstanbul lehçesinden oldukça farklı ve sadece telaffuzu değil, vurguları da değişik olduğu için hiçbir yöreye ya da gruba özgü olmayan bir Türkçe. Soruları düz cümle biçiminde soran ve soru işaretini vurgu ile cümlenin sonuna koyan bu lehçe sonradan çok hoşuma gitmişti. Kıbrıs'a ilk kez Barış Harekatı öncesi 1973 yılında Rum kesiminde düzenlenen bir bilimsel toplantıya katılmak üzere Profesör Mübeccel Kıray ile birlikte gitmiş ve sonradan Birleşmiş Milletler'in karargahı olan ünlü Ledra Palas'ta kalmıştım. Daha sonra Kıbrıs'a pek çok kez genellikle bilimsel toplantılara katılmak üzere gittim. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs kültürü üzerineydi. Bu toplantıda Kıbrıs kültürünün Türkiye kültürüne ek olarak önemli bir Osmanlı vurgusu, derin bir İngiliz izi ve bir ölçüde Rum etkisi taşıdığı için melez ve melez olduğu ölçüde de özgün ve üstün nitelik taşıdığını söylemiştim. Kıbrıs Türk kültürü Türkiye Türk kültüründen farklıdır ve bence bütün güzelliği de buradan gelmektedir. İşte 23 Nisan 1999 tarihinde Gazi Magosa'daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Niyazi Berkes Sempozyumuna bir bildiri vermeye gidince Kıbrıs'ın son durumunu yeniden gözlemlemek fırsatını buldum. Önce iyi haber. Kıbrıs bir zamanlar önce sanayi, sonra tarıma dayalı endüstri, daha sonra da turizm ile gerçekleştirmek istediği ve siyasal ekonomik ambargo dolayısıyla başaramadığı ekonomik atılımı nihayet yüksek öğretim yatırımları ile hayata geçirmek yolunda. Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 11 bin yüksek öğrenim öğrencisi var. Toplam 6 üniversite yüksek öğrenim veriyor. Bunların en büyüğü ve en ciddisi benim çağrılı olduğum Eastern Mediterranean University. Kıbrıs'taki öğrencilerin yarıdan fazlası, yaklaşık 6 bini burada okuyor. Çok güzel bir kampüs, mükemmel bir kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden gitme ünlü ve değerli hocalar. Kıbrıslı dostlarımın ifadesine göre 9 ay eğitim ve 6 ay turizm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik sorunlarını çözmek yolunda. Üstelik yine Kıbrıslı dostların deyişiyle bir öğrenci 2 günde bir turistin 10 günde harcadığından daha çok para harcıyor. Evet, şimdi de kötü haber. Bütün iyi ve güzel şeyler gibi bu yüksek öğrenim atılımını da yüzümüze gözümüze bulaştırmak üzereyiz. Çünkü Türkiye'de yasaklanan kumarhaneleri Kıbrıs'a taşımışız. Aileler bu nedenle Kıbrıs'a yolladıkları çocuklarının kumar tutkunu olmaları kaygısını taşıyor ve tabii bu kaygı yüksek öğrenim atılımını büyük ölçüde engelliyor. Eski Kültür Bakanı İsmail Bozkurt'un başkanlığındaki Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Niyazi Berkes Sempozyumunda değerli meslektaşlarımdan yepyeni görüşler ve bilgiler edinmenin sevincini yaşarken, yanıp kül olan devlet tiyatrosunun hüznünü, Yaşar Ersoy'un yönetimindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun oynadığı Aziz Nesin'in Memleketin Birinde Hoptirinam adlı müzikal komedinin kahkahaları ile boğduk. Bu yazıyı Kıbrıs Türk kültürünün ve Kıbrıs Türkçesinin Türkiye Türk kültüründen ve Türkiye Türkçesinden farklı olduğunu bir kez daha tarih önünde vurgulamak ve bu farklılığı korumanın, bu kültürel güzelliği sürdürmenin hepimiz için bir görev olduğunu belirtmek için yazdım. Bu arada kumardan gelecek birkaç kuruş uğruna bir yüksek öğrenim atılımını da harcamayalım derim. Aşk cinayeti, töre cinayeti ve namus cinayeti. Toplum bilim, bireyi toplumsallaştıran, yani toplumsal değer ve kuralları bireye aktaran üç geleneksel kurumdan söz eder. Aile, okul ve arkadaş grubu. Endüstri toplumlarında bu üç kuruma daha sonra iş yeri kavramı da eklenmiştir. Bilgi toplumu, endüstri ötesi toplum, uzay toplumu, bilgisayar toplumu gibi isimlerle anılan ve bence en uygun ismi medyatik toplum olan günümüz toplumunda ise bu toplumsallaştırma kurumlarına daha öncekilerin hepsinden daha güçlü ve daha sürekli, dolayısıyla hepsinden daha etkili bir yenisi eklenmiştir. Medya ya da Türkçe terimiyle kitle iletişim araçları. Yani günümüz toplumlarında artık bireyi biçimlendiren, ona içinde yaşadığı toplumun kurallarını, değerlerini, inançlarını aktaran en önemli kurum medyadır. Özellikle de televizyon. Pek doğal olarak medya sadece televizyondan ibaret değildir. Basın, yani gazeteler, dergiler, ayrıca sinema, Günümüzde gittikçe yaygınlaşan bilgisayar ortamı ve özellikle internet, televizyonun başına çektiği kitle iletişim araçlarının öteki kanallarıdır. Kırsal alanlardan dışarı itilen, böylece kendi içinde önemli bir tutarlılığı olan feodal kültürden kopan ama geldiği kentte henüz gelişmemiş olan endüstri kültürünü de benimseyemeyen, bu nedenle de iki arada bir derede kalarak toprak yağmasından pay kapma sevdası içinde yerel ve genel siyasete asılan insanlar, tüm kentlere ve Türkiye'ye arabesk ve yağmacı bir gecekondu kültürünü egemen kılmışlardır. İşte kapitalist piyasanın dayatması ile gazetelerin tiraj, televizyonların ise genellikle yanlış ölçülen reyting sorunu, kitle iletişim araçlarını bu kültürün hem kölesi hem de efendisi durumuna sokmuştur. Hem köle hem de efendi olunur mu demeyin. Toplumsal süreçlerde ne yazık ki böyle paradoksal durumlara rastlanıyor. Gazeteler ve televizyon kanalları bir yandan seçtikleri konular, bu konuları işleyiş tarzları, metinlerde kullandıkları terim ve kavramlar, yani simgeler yolu ile bu yağmacı arabesk kültürün oluşumuna büyük bir katkı sağlarken, yani bir yandan efendi rolü oynarken, öte yandan tiraj ve reyting kaygısı ile onun kölesi gibi davranmaktadır. Kitle iletişim araçlarının doğrudan sorumlu oldukları konuların başında ilkel cinayetlere, aşk cinayeti, töre cinayeti ya da namus cinayeti gibi isimler vermek gelmektedir. Gazeteler ve televizyon kanalları bu tür başlıklarla bu ilkel cinayetleri sadece aklamakla kalmamakta, bunları yücelterek toplumda bu yönde özendirici bir etki de yapmaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde Kartal'daki bir okulda meydana gelen böyle bir ilkelliği aşk cinayeti diye adlandırarak ballandıra ballandıra sakız gibi uzatan televizyon kanalları olayın daha haftası dolmadan Kocaeli'de ikinci bir ilkel cinayetin haberini verdiler. Töre cinayeti ya da namus cinayeti denilen ve genellikle bir kızın ailesi tarafından o kızın ve kimi zaman damadın da öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetlerin bir bölümünün altında alınamayan başlık parasının doğurduğu ilkel bir çıkar sorunu yatmaktadır. Böyle bir çıkar sorunu olsun olmasın, ailesinin bir kızı öldürmesinin altında hiç kuşkusuz onun bir mal gibi görünmesi olayı yatmaktadır. Hele o çok seviyordum, öldürdüm sözleri doğrudan doğruya bir insanın başka bir insanı malı gibi görmesinin ve madem ben kullanamıyorum, o halde kimse de kullanmasın anlayışının riyakarca ifadesi değil midir? Bu öyküleri uzata uzata pembe dizilere ya da pehlivan tefrikalarına çevirenler ve namus cinayeti, töre cinayeti ya da aşk cinayeti terimlerini sadece başlıklarda kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda bu aklayıcı ve yüceltici yaklaşımları olayların çözümlenmesinde ve topluma aktarılmasında da kullananlar. Asıl katiller sizsiniz. Bir büyük gazetede iki bayan yazar. Gerek basınla siyaset iç içe yaşadığı, gerekse bir sütunu şu ya da bu biçimde ele geçiren bir sürü gariban, abuk sabuk yazılar yazdığı ve genel yayın yönetmenleri tarafından uyarılmadığı, bu arada onları uyarmakla yükümlü olan genel yayın yönetmenleri de patronlarının iş takipleriyle uğraştıkları için 21. yüzyılın başında Türk basınının bazı sütunları tam bir yozlaşma içinde. Bugün yozlaşma dediğim bu süreç açısından iki örnek üzerinde durmak istiyorum. Örneklerim çok olumsuz olduğu için gazete ya da yazar adı belirtmeyeceğim. Çünkü amacım bağcı dövmek değil. Her iki örnekte ne yazık ki bayan yazarlarımızdan. Ne yazık ki bayan yazarlarımızdan çünkü ben bütün mesleklerde olduğu gibi köşe yazarlığında da kadınlardan yanayım. Üstelik Zeynep Atikkan, Feray Tınç, Zeynep Göğüş, Duygu Asena, Meral Tamer, Zeynep Oral gibi basınımızın yüz akı pek çok kadın yazarımız ile de övünüyorum. Sözünü ettiğim iki olumsuz yazarımızdan biri, önceleri aybaşı durumlarını ve sevgilisiyle olan ilişkilerini ve hatta nasıl seviştiğini yazarak köşe yazarlığına soyunan bir gencimiz. Bu genç yazarımız sonunda hızını alamadı ve nasıl kustuğunu anlatmaya başladı. Evet, yanlış okumadınız. Bir büyük gazetenin bir köşe yazarı makalelerinde resmen nasıl kustuğunu anlatarak köşe yazarlığı kariyerinde inanılmaz bir aşama kaydetti. Aynı gazetedeki bir başka yazarın sizinle paylaşmak istediğim bir makalesinde ise bakın bir hastalık nasıl anlatılıyor. Problem göğüs kafesinin tam ortasında biraz yukarıda bir noktanın yerine getirilmesiyle ilgilidir. Böyle tanımlanan bir hastalık acaba yeryüzünde var mıdır? Hadi diyelim ki bir yazar tıp terminolojisini bilmek zorunda değildir ve kimsenin anlayamadığı garip tanımlamalar yapabilir. Ama bakın yazının gerisi nasıl geliyor. Yazarımız doktorunun bir türlü iyileştiremediği bu hastanın zihninde bir gün birdenbire bir görüntü oluştuğunu ve kendisini tedavi eden doktoru göğsüne mızrak sokan bir işkenceci olarak gördüğünü belirtiyor. Hasta zihninde oluşan bu görüntüye karşın yine de o doktora gidiyor ve doktor ne tuhaf göğsünüze mızrak girmiş gibi görünüyor diyor ve bu kez hastayı iyileştiriyor. Bu arada eşi dostu da doktorun çok çalıştığını ve çok yorulduğunu söylemektedirler. Yazı böylece bitiyor ve yazarımız bildiğimiz gerçeklerden daha başka gerçekler de var ve biz henüz bunları bilemiyoruz diyerek son noktayı koyuyor. İster inanın ister inanmayın yazının tümünün özeti bu. Bu yazar yazısının ilk yarısında da pazar günü kırmızı tişört giydiği için uğursuzluktan kurtulamayan ve bu nedenle evi soyulan adama ilişkin bir öykü anlatıyor. Ama yine hurafeye dayalı olan bu saçma sapan öykünün hiç olmazsa Türkçesi düzgün ve yazarın ne dediği anlaşılıyor. Aslında Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birinde böyle abuk sabuk hurafelere sütun tahsis edilmesi çok garip. Çünkü sonra aynı gazete dönüyor, Fadime Şahin adlı zavallı bir kadın müridin bir şeyhin kerametine nasıl inandığını sorguluyor. Oysa insanlar sadece bu gazetenin burada anlattığım sütununu okuyup inansalar, gerçeklerden tümüyle kopup argo deyimiyle kafayı yerler. Burada ayrıca üzerinde durmak istediğim bir noktada yazarın mızrak öyküsündeki Türkçesi, daha doğrusu anlatmak istediği hurafeyi bile anlatamaması. Ben yazıyı anlamak ya da zorlayarak da olsa bir anlam çıkarmak için tam 5 kez okudum, yine de beceremedim. En çok yapılan yanlışlar. Bugün değerli spikerlerimizin ve basın mensuplarımızın çok yaygın olarak yaptığı bazı yanlışlara değineceğim. Haber editörleri ya da yazı işleri müdürleri bu listeyi spikerlere ve muhabirlere dağıtırlarsa, biz de hiç olmazsa kulaklarımızın tırmalanmasından ve gözlerimizin rahatsız olmasından bir ölçüde de olsa kurtulabiliriz diye düşünüyorum. 1. Son günlerin en yaygın yanlışı doyumsuz sözcüğünün doyulmaz anlamında kullanılışı. En çok şimdi size bilmem kimin doyumsuz şarkısını çalacağım diyen ve kendisini DJ ya da VJ sanan cahillerin anonslarında, bir de spot, resim altı ve benzeri kısa notlar yazan sayfa sekreteri yardımcılarında rastlanıyor. Bir kez daha anımsatalım. Doyumsuz, tatminsiz demektir. 2. En kültürlü yazar ve spikerlerde ve hatta bazı anchormenlerde bile rastlanan bir yanlış, analiz etme, tahlil etme anlamındaki çözümleme sözcüğünün halletmek anlamında çözmek yerine kullanılışı. Bu hatayı hangi yazarların ve anchormenlerin yaptığını yazsam medyada hiç arkadaşım kalmaz. 3. Açık havada yapılan gösteri anlamında kullanılan meeting sözcüğünün meeting biçiminde ilk iyisinin uzatılarak okunması, İngilizce bildiğini sanan ve bilmeyen hem cahil hem ukala spikerlerin sık yaptıkları bir hata. Çünkü İngilizce aslına uygun okuduklarını sanarak uzattıkları i harfiyle okunan ve meeting biçiminde yazılan İngilizce sözcük o dilde açık havada yapılan büyük gösteri anlamında değil, genellikle kapalı salonlarda yapılan küçük çaplı toplantılar için kullanılır. 4. Kısa ı ile okunması gerek Irak ülkesinin adının İran ülkesinin adındaki ilk hece gibi ısının uzatılarak Irak diye okunması yanlışı. Sanıyorum bu hatayı ı'yı ısrarla uzatan Sayın Çiller başlattı, ondan da bütün spikerlerimiz kaptı. 5. Gazap sözcüğü ek aldığında gazabı diye kısa a ile okunması gereken ikinci a'yı gazaabı diye ek aldığında uzun a ile okunan azaabı sözcüğüne benzeterek uzatarak okuma yanlışı. 6. Mücevherin çoğulu olan mücevherat, icranın çoğulu olan icraat gibi sözcükleri mücevheratlar, icraatlar diye ikinci bir çoğul ekiyle okumak ve yazmak yanlışı. Bu yanlışı da hemen hemen herkes yapıyor. Tabii başta icraatını övmek isteyen politikacıların ağzından doğrudan haber yazanlar. 7. İstifa etmiş anlamındaki müstafi sözcüğündeki a'yı müstaafi gibi uzun okumak yerine Mustafa'daki gibi kısa okumak yanlışı. 8. Ne ve ne dedikten sonra cümleyi olumsuz fiil ile bitirmek yanlışı. Çok ünlü ve çok yaşlı bir köşe yazarımızın ısrarla sürdürdüğü bu yanlışı elektronik ve yazılı medyada pek çok kişi yapıyor. Ne Ahmet ne de Mehmet gelmedi denmez. Ne Ahmet ne de Mehmet geldi denir. 9. Sabahattin Ali'deki Ali'nin uzun a ile Hasan Ali Yücel'deki Ali'nin kısa a ile Sait Faik'teki Faik'in Laik'teki gibi kısa a ile okunması yanlışı. Oysa Sabahattin Ali, Ali diye kısa a ile, Hasan Ali Yücel, Ali diye uzun a ile, Sait Faik de Faik diye uzun a ile okunur. Bunlar kulağıma ve gözüme en çok çarpan medyatik yanlışlar. Ayrıca karşılarındakine aptal sorular soran enkörmen bozuntusu spikerlerin ve stüdyodan kendisine soru soran spikere evet diyerek yanıt vermeye başlayarak hayırı anlatan muhabirlerin de izleyiciyi rahatsız ettiğini düşünüyorum. Bunlardan biri geçen gün Kanal D'de spikerin sorusuna evet diyerek hayır yanıtı verdi. Yani örneğin spiker, hükümet sorunu çözüldü değil mi gibi bir soru sordu. Muhabir de evet Yasemin, hükümet sorunu çözülmedi diye yanıt verdi. Bir de politikacıların demokrasiye demokrasi ve bürokrasiye de bürokrasi diyerek kısa okunması gereken ağları uzatmaları yok mu, beni mahvediyor. Rona Aybay Demireli ve beni düzeltti. Geçenlerde İmralı'da duruşmaları izlemeye giden Emin Çölaşan, mahkeme salonuna sokulmayan kanallar arasındaki rekabeti Hürriyet'teki köşesinde çok renkli bir dille anlattı. Mudanya'da üstlenmiş olan kanalların muhabirleri, duruşmaya katılanları özellikle de müdahil şehit ailelerinin temsilcilerini nasıl kollarından çekiştirip duruyor ve nasıl bir canlı yayın konuğu kavgası sürüp gidiyor, bütün renkleriyle ve sakıncalarıyla Çölaşan'ın sütununda çok iyi dile geldi. Çölaşan'ın yazısında açıkça dile getirilmeyen ama satır aralarında okunan bir başka nokta daha vardı. Ben de burada PKK'nın ana stratejilerinden birinin Türk ve Kürt insanları arasındaki kardeşliği bozmak, Kürtler arasında Türk, Türkler arasında da Kürt düşmanlığı yaratmak olduğunu, bebek ve masum halk katliamlarının amaçsız gibi görünen vahşi terör eylemlerinin aslında kin ve nefret tohumları ekmeyi amaç edindiğini belirttikten sonra, televizyon kanallarımızın şehit yakınlarının haklı feryatlarına çok uzun zaman ayırmalarının bir anlamda PKK'nın bu stratejisine destek verip vermediğini sorgulamalarını tavsiye ederim. Bu arada mahkeme başkanının sorularına APO'nun verdiği yanıtları özet olarak birkaç dakikada aktaran kanalların 15-20 dakika süreyle duygusal tepkileri göstermeleri ne derece habercilikle bağdaşır, tabii bu da ayrı bir konu. Pek doğal olarak ciddi ve bilgilendirici yayın yapan kanallar da var. Özellikle NTV ve protokol haberciliğini aşma çabasındaki TRT bu kanallar arasında sayılabilir. Ama benim bu yazıda üzerinde durmak istediğim anlatım hatası bir hukuk kavramı ile ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'deki ayrılıkçı terör eylemlerinin uzun vadeli panzehiri, Türk milliyetçiliğinin Atatürk tarafından siyasal olarak tanımlanmış olması ve günümüzde de Cumhurbaşkanı Demirel'in tekrarladığı anayasal vatanseverlik kavramıdır. Önce Atatürk'ün tanımını anımsayalım. Ne mutlu Türk olana demiyor Atatürk, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Yani Türklüğü iradi bir kavram olarak belirliyor, kafatası ölçerek değil. Daha önemlisi sonra da Türk kavramını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halka Türk halkı denir diyerek siyasal biçimde tanımlıyor. Bir başka deyişle ülkemizde yaşayan insanları birleştiren üst kimlik siyasal niteliklidir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. İnsanlar Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Azeri, Boşnak, Arnavut, Tatar, Rum, Ermeni, Süryani, Musevi kökenli olabilirler. Ama bütün bu insanları birleştiren ve eşit kılan üst kimlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Atatürk'ün temellerini attığı bu milliyetçilik anlayışını benim burada anlattığım biçimiyle günümüzde ayrıntılı olarak savunan insanlar arasındaki en önemli siyasal kişi Cumhurbaşkanı Demirel'dir. Demirel, anayasal vatanseverlik kavramını ortaya atarak Atatürk milliyetçiliğini güncel olarak tanımlamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki Rona Aybay'ın düzelttiği yanlış nerede? Demirel anayasal vatanseverlik kavramını ortaya attığı zaman aynı anda bir de anayasal vatandaşlık terimini kullanmıştı. Ben de yukarıdaki görüşlerimi Cumhuriyet Radyo'daki sohbetlerimden birinde açıklarken Demirel'e gönderme yapmış ve hem anayasal vatandaşlık hem de anayasal vatanseverlik terimlerini kullanmıştım. Değerli dostum Profesör Rona Aybay bu konuşmayı hasta yatağında dinlemiş. Derhal beni aradı ve şu kritik soruyu sordu. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal olmayan vatandaşlık var mıdır? Böylece sevgili dostum hem beni hem de Demirel'i hukuk mantığı ve hukuk dili açısından düzelterek doğru bir savı yanlış terimlerle savunmamızı önledi. Bu arada medyamızda bugünlerde yapılan bir başka Türkçe yanlışını da vurguladı. Mahkeme ile muhakeme sözcükleri genç muhabirler ve spikerler tarafından birbirine karıştırılıyor. Muhakeme yargılama karşılığıdır ve yapılan işi belirler. Bu iş ise mahkemede yapılır. Yani mahkeme bir kurum, muhakeme ise o kurumun yaptığı iştir. Kendisine burada teşekkür ediyorum. Bir haftada medyada olup bitenler. Türkiye inanılmaz bir dinamizme sahip. Hemen hemen her alanda ama özellikle de değişmeyi hem belirleyen hem de kendi belirlediği değişmeden en çok etkilenen siyasette ve medyada baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. İnsan belki içinde yaşarken günlük hayatın rutin temposunda bu değişme ve gelişme hızını tam olarak algılayamıyor. Ama benim gibi bir hafta için ülkeden hiçbir haber almadan yurt dışında yaşar ve sonra da Türk Hava Yolları'nın bütün yabancı hava yollarına fark atan servisiyle Türkiye'ye dönerken verilen günlük gazeteleri okursanız bu inanılmaz değişme hızını derhal algılıyorsunuz. Son bir haftada sadece gazete sütunlarına yansıyan ve benim dikkatimi çeken medyadaki değişmeler çok kısaca şöyle. 1. Bir gazete kapanmış. Büyük iddialarla yayın yaşamına başlayan ve gerçekten beğensek de beğenmesek de basına yeni bir yaklaşım getiren Yeni Yüzyıl gazetesi, son yıllardaki müteahhitleşen medya ve devlete sızan çeteler bağlamında gittikçe yıpranarak kapanmış. Genellikle benim pek de sempati duymadığım ikinci cumhuriyetçi çizgiye yakın bir yayın politikası izleyen bu gazetenin yayın yaşamına son vermesi, her gazete kapanması olayı gibi beni yine hüzünlendirdi. Çünkü kurulan her yeni gazete, her yeni televizyon, her yeni radyo, hem basında çalışanların ekmek parası olanaklarının artması hem de medyadaki rekabetin yol açacağı haberleşme özgürlüğünün sınırlarının genişlemesi adına beni sevindirir. Kapanan her gazete, televizyon ve radyoda bu olanakların ve sınırların daralmasına yol açtığı için beni üzer. 2. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri uluslararası bir medya kuruluşuyla ortaklık imzalayarak Türkçe yayın yapacak yeni bir uluslararası televizyon kanalının temellerini atmış. Aralarında Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, Kanal D gibi televizyon kanalları da bulunan 9 gazete, 62 dergi ve 3 yayın evinin sahibi Doğan Medya Grubu, Amerikan Time Warner şirketine ait olan uluslararası televizyon istasyonu, CNN ile Eylül ayında Türkiye'de Türkçe yayın yapacak bir televizyon kanalı kurmak üzere ortaklık anlaşması imzalamış. Burada göze çarpan ulusal ve uluslararası tekelleşme eğilimlerinin korkutucu tehdidini tartışmayı bir başka yazıya bırakarak, yukarıda açıkladığım ilkeler çerçevesinde bu anlaşmaya da sevindiğimi belirtmeliyim. 3. Bir televizyonla bağlantılı olarak çıkan bir günlük gazetede, Türkiye'nin son yıllardaki en tartışmalı konularından biri hakkında, patlak veren son günlerin en şiddetli siyasal ve bürokratik skandalı ile bağlantılı olarak, çok önemli bir polis raporu aynen yayımlanmaya başlanmış. Interstar televizyonunun patronları tarafından çıkarılan Star gazetesi, telekulak skandalı dolayısıyla gündeme gelen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Fethullahçılar raporunu aynen yayınlamaya başlamış. 4. İki televizyon kanalı arasında yukarıdaki kalemlerden çok daha önemsiz olan bir program transferi yaşanmış. Almış olduğu temel arkeoloji eğitimi üzerine zekası ve esprileriyle gerçekten son günlerin en güzel haber programlarından birini sunan Mesut Yar, HBB'den Interstar'a geçmiş. Böylece hem bu kaliteli program daha geniş kitlelere ulaşmış hem de bir değerli televizyoncunun başarısı ödüllendirilmiş oluyor. İşte bu dört olay son bir haftanın sadece benim dikkatime çarpan gelişmeleri. Medyada kim bilir daha benim görmediğim, duymadığım ne değişmeler ve gelişmeler oldu bu son bir hafta içinde. Bu dört olayın her biri için birer makale, hatta işin tarihini ve kuramsal yanlarını da aktarırsanız birer kitap bile yazılabilir. Bakalım bu olayların perde arkasını bize kim anlatacak? Unutmayın, Türkiye'de medya en medyatik konular arasında belki de bu konuların başında yer alıyor. Çırağan'da bir toplantı ve medya etiği. Geçtiğimiz pazartesi günü Çırağan Oteli'nin saray bölümünde bir toplantı yapıldı. Toplantıyı yapan NTV televizyonunun sorumlusu Nuri Çolakoğlu idi. Çolakoğlu yolladığı faks notunda bu toplantıya 4 grup insanın çağrılı olduğunu belirtiyordu. Birinci grup 20-30 kişilik dışarıdan çağrılı olan kamuoyu liderleri idi. İkinci grup NTV'ye dışarıdan program yapan kişilerdi. Üçüncü grup sermaye sahibi olan Doğuş grubundan çağrılı olan kişilerdi. Dördüncü ve son grupta NTV çalışanlarıydı. Çolakoğlu toplantıyı açarken tartışma ve konuşmaların 3 başlık altında toplanmasını önerdi. NTV bugüne dek ne yaptı? NTV bugüne dek ne yapamadı? NTV bugünden sonra ne yapmalı? Pek doğal olarak bu konularda önce kendi görüşlerini aktardı, sonra da herkes söz alıp, kimi zaman bu 3 konu başlığına uyarak, kimi zaman da benim yaptığım gibi, bu üçlü sistematiğe uymadan kendi kafasındaki plana göre söylemek istediklerini aktardı. Üniversite öğretim üyelerinin, medya uzmanlarının, yüksek bürokratların ve iş adamlarının bulunduğu birinci gruptaki kişiler ile NTV çalışanları ilginç bir biçimde aralarında pek de bir fark olmayan eleştiri ve önerilerini sıraladılar. Bu arada başka kanallardan NTV'ye yeni transfer olanlardan bazıları, kendi düşüncelerinin de sorulduğu böyle toplantılara pek alışık olmadıklarını, eski kanallarında kendilerine sadece şöyle yap, böyle yap biçiminde emirler verilmesiyle yetinildiğini belirterek, bu toplantının kendi mesleki kariyerleri açısından da çok olumlu bir aşamayı vurguladığını belirttiler. Aslında toplantıya tüm katılanlar böyle bir toplantı yapılmasını çok olumlu karşıladıklarını vurgulamışlardı zaten. Sanıyorum NTV'nin bu çabası, kendini denetleme ve kendini aşma açılarından son derece olumlu bir yaklaşımı belirlemektedir. Toplantıdaki tartışmaların, sermayenin profesyonel yöneticilere müdahale etmemesi, haber nesnelliğine gölge düşürülmemesi, yatırımın haber alanına yapılması ilkeleri üzerinde odaklaştığını ve ayrıca programlar bağlamında düzinelerle son derece işlevsel ve yararlı öneri yapıldığını söyleyerek, tüm kanalları ve gazeteleri böyle bir toplantıdan haberdar etmek istiyorum. Son günlerde özellikle Hürriyet'te Serdar Turgut'un başlattığı gazeteciler reklamlarda rol almalı mı konulu tartışma ile, Star gazetesinin başlattığı firmaların davet ettiği seyahatlere gazeteciler bedavadan katılmalı mı konuları medyanın kendi kendini sorgulaması açısından çok güzel ve önemli açılımlara yol açmış görünüyor. Fatih Altaylı'nın Hürriyet'te ele aldığı sarı basın kartı ayrıcalıklarının kullanılıp kullanılmaması ise ayrı bir tartışma konusu. Bütün bu konularda iki farklı yaklaşım var. Birinci yaklaşım çok veciz bir biçimde kendisi de bir kombi reklamında oynayan Selahattin Duman tarafından dile getirildi. Duman özet olarak kendi üslubuyla toplumda nerede ahlak kaldı ki medyada ve gazetecide ahlak aransın diyerek çıktı işin içinden. Bu yaklaşıma göre medyada da gazeteci ya da televizyoncu açısından da her şeyi yapmak mübahtır. Çünkü toplumda zaten hiçbir yerde ahlak kalmamıştır. İkinci yaklaşıma göre ki bunu da Serdar Turgut savunmaktadır, gazeteci bütün bu konularda nesnelliğine en ufak bir gölge düşürecek her türlü davranıştan kaçınmalı, yani ne reklamlardan para kazanmalı ne davetlere gitmelidir. Çünkü bütün bunlar medyanın ya da gazetecinin veya televizyoncunun nesnelliğine gölge düşürür. 21. yüzyıla giren Türkiye'de toplumun tüm kesimleri mafya, devlet, siyaset, ticaret, tarikat beşgeninin egemenliğinde kıvranırken Selahattin Duman'ı çok haksız bulmak olanağımız yok ama toplumu düzeltmeye de bir yerden başlamak gerekmiyor mu? Bu yerin mantıken kamu denetimine açık olan siyaset olması gerekir. Ama kamu denetimine üstelik ticari açıdan daha da hassas olarak tabi bulunan medyada bir başlangıç noktası neden oluşturmasın? Belki o zaman kamuoyu da medyaya karşı gittikçe yitirdiği güveni yeniden kazanmaya başlar ve medya böylece bu işten kar bile eder. Kitabın sonu.